yeni gün.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yeni günden merhaba değerli dinleyenler. 9 Ağustos 2018 Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Türkiye saati 9.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyenler. +90 312 463 34 19 ya da 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. tsryenigun@trt.net.tr e-posta adresimiz. yenigun.tsr Facebook, tsryenigun ise Twitter adresimiz. Efendim, her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetleri de yeni gün başlayacak. Ardından TRT Haber Merkezi'ne bağlanacağız Ankara gündemini almak üzere. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç bizlerle birlikte olacak. Ardından ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl bizlerle olacak. Yeni günde hava durumunu dinleyeceksiniz. Ardından Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler için Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Soyal Tamçelik bizlerle olacak. Efendim, manşet turumuza başlıyoruz. 9.07 Türkiye saati. Türkiye Gazetesi ile başlayacağız gazete manşet turumuza değerli dinleyenler. Kumpas Oteli'nin kayıtları silindi. FETÖ'nün firari kasası Akın İpek, darbe toplantıları yapıp altın kaçırmak için kullandığı otelin kayıtlarını yakmış. Milat Gazetesi'nin manşetinde yine Papaz Brunson var. Amerika Birleşik Devletleri Brunson yaptırımıyla teröre alan açıyor. Papaz bahane manşetini görüyoruz. Ajan Brunson'u bahane ederek dikkatleri ambargolara çeken Amerika, bir yandan da Suriye ve Irak'ta PKK-PYD'ye desteğini artırıyor. Son 3 gün içinde Suriye'de PKK'ya 700 tır silah ve malzeme gönderen terör hamisi ABD, bölgede yeni bir üst kurmaya başladı. Akşam gazetesinde CHP var manşette. Çektik ama sor bakalım niye çektik diye sormuş efendim kim? CHP'de imzasını geri çeken delegeler akşama konuşmuş. CHP'deki kurultay krizi Şener Şen'le İlyas Salman'ın Banker Bilo filmine dönüştü. İmzalarını geri çeken delegeler akşama konuştu. Birbirinden ilginç ifadeler kullandı. Amerika'ya giden Türk heyeti temaslarına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasayı rahatlatan mesaj geldi. İşte o mesaj Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Hepsi geçecek. Daha önce radyomuzun programlarında da konuşmuştuk aşı reddini değerli dinleyenler. Hürriyet Gazetesi bugün manşetine taşıyor. Asılsız iddialar nedeniyle çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının yılda ortalama 10 binden fazla artması üzerine Sağlık Bakanlığı halkı bilinçlendirmek için bir internet sitesi kurdu. Alarm, aşı reddi katlanıyor manşetini görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. Sabah gazetesinde sıra çifte suikaste FETÖ parmağı manşetini görüyoruz. CHP'li eski vekil ve belediye başkanı Ekrem Çetin'in oğluyla birlikte infazının perde arkasından FETÖ'cü polis şefiyle başsavcı çıktı. Vatan gazetesinde farklı bir konu var manşette. Dualar Cem için. Amerika'da Iraklı bir göçmen tarafından vurulan Türk polis Cem Düzel için yüzlerce Amerikalı hastane önünde günlerdir dua ediyor. Yeni Akit gazetesinde Batı'nın İslam düşmanlığı bir defa daha tescillendi haberini görüyoruz. Manşette açıksan iş var, örtülüysen iş yok başlığını görüyoruz. Yeni Şafak'ta Türkiye'nin Amerika'ya yaptığı temas konuşuluyor efendim. Manşet kritik temas şeklinde. Türkiye ve Amerika Brunson'la başlayan ve karşılıklı olarak Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırımlarla tırmanan krizi çözmek için masaya oturdu. Washington'daki ilk görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik heyet katıldı. Türkiye, Halkbank'a yönelik FETÖ kaynaklı soruşturmaların bitmesini istiyor. Star gazetesi son manşetimiz efendim. CHP'ye ayırmış Star gazetesi de bugün manşetini. CHP'de koltuk kıyımı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşattığı 9 seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bir türlü bırakmayan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'ın faturasını da parti yönetimindeki bazı isimlere keserek kendini temize çıkarma peşinde.
Ankara'da gündemde neler var?
Değerli dinleyenler, Ankara gündemini almak üzere TRT Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Çağlagül Tuncer hatta. Günaydın efendim.
Günaydın, teşekkürler.
Kolaylıklar diliyoruz. Ankara gündeminde neler var bugün?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri olacak bugün. Saat 13.30'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Saat 15.30'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Geçelim bir diğer gündeme. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan ön mutabakat çerçevesinde Washington'a bir heyet gitmişti günler öncesinde. Oradaki görüşmeler tamamlandı ve o heyet bugün 16'da Türkiye'ye dönecek. Siyasetin gündemine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında son 2 ayda kurultay tartışmaları vardı. İmzalar toplandı. Genel merkez imzaların yeterli olmadığını söyledi ve ardından son toplanan MYK'nın ardından Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı açıklamasının beklendiği belirtilmişti. Bugün yeni MYK'nın açıklanması bekleniyor. Dönelim davalara. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere kurulan kaset kumpası ile ilgili dava Sincan Cezaevi yerleşkesinde devam edecek ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Sırlı Birlikler'de ve Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlerine ilişkin davalarda yine Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Değerli dinleyenler, 9.13 Türkiye Saati. Teşekkür ediyoruz Çağlagül Tuncer'e. Ankara gündemi yoğun. Kolaylıklar diliyoruz. Ve şimdi gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz yeni günde.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız yeni gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gündesiniz. Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim. İyi günler olsun.
Hepimiz için, dinleyicilerimiz için de. Şimdi gündemimiz oldukça yoğun. Temaslar sürüyor. Rahip Brunson'ı konuşuyoruz haftalardır. Ilk temas gerçekleştirildi. Bir Türk heyeti dışişlerinden bir Türk heyeti Amerika'ya gitti. Ve ilk temas olumlu şeklinde haberler var gazetelerde. Nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi burada daha önce de onu konuştuğumuz gibi iş diplomasiyle çözülmesi gereken bir olaydı. İlk öfkeler yatıştıktan sonra o bağırış çağırış aşırı çıkışlar sakinleştikten sonra zannediyorum mantık ve adalet duyguları hakim olmaya başladı olaya. Zaten diplomasinin de maksadı budur. Konuşarak, tartışarak olayları halletme yolunu bulmaktır. Şimdi bir grup gitti. 9 kişilik bir grup gitti. Epeyce büyük. Milletin kimi dedi ki niçin gidiyor efendim? İşte yalvarmaya mı gidiyoruz? Hayır. Diplomasi yalvarmak değildir. İnsanlar konuşarak anlaşır. Her şey dövüşle, kavgayla, hakaretle olmaz. Onun için normal olarak konuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz gruplar ve burada bilgili kişiler lazım. Bu 9 kişinin içinde de çeşitli konuların uzmanları var. Diyelim finans işlerinden tutun da mesela Halkbank olaylarını konuşmak için. İşte dini konular, siyasi konular bilmem neler bütün bunları bilenler de var. Dolayısıyla büyük bir grup olarak gidildi. Aynı şekilde onun karşıtı bir grup da oradadır. Ve zannediyorum ilk temaslarımız da olumludur. Yani en azından birlikte konuşabilecekleri milyo ortam yakaladılar. Mühim olan da budur.
Evet. Şimdi bir ortam yakalandı ama temaslar devam edecek zannediyoruz.
Evet, evet.
Değil mi? Tek temasla çözülecek bir durum yok.
Yani bu şöyle anlaşılmalı. Ortam yakalanır. Ortamdan sonra işte oradaki insanların sabrı ve kabiliyeti önemlidir. Ya buradan müspet şeylere gidilir yahut da hiçbir şey yapılmadan eli boş ayrılınır. Yani bu bir şeyin garantisi olmamakla beraber en azından olumlu bir ortam diyelim o kadar.
Evet.
O yakalandı.
İlk adım için iyi.
İlk adım için iyi.
Görüşmelerde ev hapsindeki Rahip Brunson'la Amerika'da tutuklu Halkbank yöneticisi Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların Türkiye'ye etkisi, Rusya ile yakınlaşma ve Membiç konuları ele alınmış. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Noyert bu şekilde açıklamış konuşulan konuları. Şimdi tabii Brunson'la birlikte Halkbank yöneticisi Hakan Atilla gündeme geldi.
Tabii.
Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu çok enteresan. Dikkat ederseniz birdenbire konu sözde Brunson ama sözde Brunson. Yani onun arkasına bir bakıyorsun birçok şey dizili veriyor.
Evet.
Ve bu daha önceden beri aylardır iki ülke arasında birbirini sinirlendiren... Evet. Canını sıkan olaylar. Mesela Halk Bankası müdürü Hakan Atilla oraya gittiği zaman büyük bir rahatlıkla, huzurla gitti. Ve o defalarca gidip gelmişti. Gitmemesi için bir sebep de yoktu. Fakat birdenbire tutuklandı. Ve de bu kadar zamandır da tutuklu bir vaziyette. Yani o ev hapsine falan da çıkmış değil.
Tabii.
Şimdi... Burada onların yani karşı tarafın zaten uygulamış olduğu büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk mevcut. Çünkü Halkbank'tan ne istediler? Halkbank'ın bütün bu işin içine girmesinin en büyük sebebi İran'a koydukları yaptırımlar ve acaba Türkiye onu deliyor mu delmiyor mu emin değiller. Çünkü biz normal daha önceki satışlarla işlemlerle devam ediyorduk. Fakat hadi bir elimizi deneyelim. Bakalım ne çıkar şeklinde. Aslında şu ana kadar da pek bir şey çıkmadı. Yani adam bugün deseler ki işte 2 seneye mahkum ettik. Zaten o kadarını içeride geçirdi. Yani öyle de bir durum var. Ondan sonra fakat ne olursa olsun Amerika'da FETÖ yanlısı Türklerin yapmış olduğu lobinin etkisi çok büyük oldu. Ve burada adeta Amerikalı senatörler tahrik edildi, bilmem ne yapıldı. Ve bu davanın açılması bir adeta zaruri hale geldi. Dolayısıyla Halkbank işi bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi de olaya bakın. Bize diyorlar ki işte bağımsız yargınız olmalı, şu bu. Bir de bakıyorsun dönüp onlara, bütün her şeyler siyasi baskılarla, lobi etkileriyle şekil alıyor. Yani burada büyük bir şey var. Tabii onun arkasından dikkat edersen başka ne var? Hala söylemedikleri, biz geçen defa şöyle bir dokunduk geçtik. Bunun altında bir de Türkiye'nin Münbiç'ten vazgeçmemesi olayı var. Çünkü Münbiç'te Amerika bir Kürt devleti kurmak için bütün hazırlıkları yaptı. Oradan kuzeyden gelen Irak petrolünü Suriye üstünden geçirip İsrail üstünden dağıtım planları var. İşin içinde petrol var, dolar var, her şey var. Birdenbire orada Türkiye'nin ben buna izin vermeyeceğim demesi. Ama Türkiye gene haklı. Çünkü diyor ki burası benim güvenlik meselem. Şimdi Amerika ona direkt olarak itiraz edemiyor. Çünkü kendi de aynı vaziyette olsa aynısını yapar. Bu sefer ne yapacak? İndirekt olarak vuracak. Brunson'dan daha güzel bir sebep olamaz. Dolayısıyla bütün konular bu Brunson maskesi altına gizleniyor. Fakat tabii listeyi hemen okur okumaz diyorsunuz ki yani Brunson belki de olayın onda biri.
Aynen öyle. Zaten sizin sözünüzün hemen üstüne Milat Gazetesi'nde papaz bahane manşeti var. Ve PKK ile PYD'ye Amerika'nın desteğini artırdı. Yani ajan Brunson'u bahane ederek dikkatleri ambargolara çekerek bir yandan da Suriye ve Irak'ta PKK ve PYD'ye desteğini artırıyor. Son 3 günde Suriye'de PKK'ya 700 tır silah ve malzeme gönderen terör hamisi ABD bölgede yeni bir üs kurmaya başladı şeklinde bir iddia var.
Şimdi bakın burada neler oluyor. Zaten 3000-4000 tır yardım gitmişti. Bu çok dikkat çekmişti. Çok yazılıp çizilmişti. Şimdi bu gazetenin dediği gibi hakikaten birazcık dumana ihtiyaç vardı. Ortalığı karıştırmak için. Daha geçen gün 200 tır gitti. Onun üstüne bir de 700. Şimdi yani dersin ki 2. Dünya Savaşı'nda değil 3. Dünya Savaşı'ndayız da Amerika büyük bir şekilde bir yerleri silahlandırıyor. Peki nedir silahlandırdıkları? Bir, orada üsler kuruyorlar. İkincisi oradaki işte çeşitli isimler altında organize ettikleri PYD PKK demiyorlar da başka isimler söylüyorlar. Onların talimini işte hazırlığını yani bir bakıma Amerikalı şöyle yapıyor. Ben burayı işgal altında tutmak istiyorum ama benim delikanlılar ölmesin. O halde kim ölürse ölsün hiç fark etmez. Madem PYD PKK buna razı o halde onlar benim delikanlılar. Yani o kadar da faydacı çıkarcı bir yaklaşım. Hani bunun ötesinde bu iş ne olur? Buradaki bütün konu komşu ne hale gelir? İleride bu topraklar birbirine mi girer? Onu konuşan yok. O umrunda değil. O anda Amerika'nın isteğini yapacak bir insan varsa onu yapıyor ve arkasında duruyor.
Aynen öyle.
Şimdi bir de şöyle bir söylenmemiş ama söylenmiş, ilan edilmiş bir meydan okuma. Buyurun gelin. Arzu ediyorsanız. Şimdi bu kadar silahlanmış bir grubu kim göze alacak? Etraftaki Arap ülkeleri mi? Türkmenler mi? Diğer aşiretler mi? Yoksa Türkiye mi? Burada en çok olayla ilgili olan, güvenlik tehlikesi olan Türkiye. Elbette ki Türkiye olacak. Ve onlar adeta bir şey söylemeden ama çok çok söyleyerek bir de meydan okuyorlar.
Evet.
Böyle de bir durum var.
Amerika'yı daha çok konuşacağız gibi duruyor hocam, değil mi? Yani her gün üstüne sizin de dediğiniz gibi Brunson'ı konuşarak başladık ama üstüne yeni bir konu eklenerek büyüyor.
Evet.
Dün İran'ı da çok konuştuk. Türkiye'ye ve başka ülkelere de etkileri olacağını, işte Avrupa Birliği'nden ambargoya uymayacağı şeklinde, ticarete devam edeceği şeklinde açıklama geldi. Türkiye halen devam ediyor. Çin'den böyle bir ret geldi yine. Ama dünkü konuklarımızla da konuştuk. Bir de İran mevzusu var. Yani bunun sonu nereye gider? Neler olur?
Şimdi işin enteresan tarafı sizin de dediğiniz gibi İran'a ambargo koyuyor ama öyle bir ambargo koyuyor ki o ambargodan başkaları da etkileniyor.
Evet.
Mesela İran Belçika'dan bir şey alıyor ya Hollanda'da. Ona diyor ki sen bununla bir daha böyle alışveriş yapamazsın. Hele doları hiç kullanamazsın. Canım dolar senin paran olur ama sen 2. Dünya Savaşı'ndan beri o parayı dünya parası olarak lanse etmişsin. Hı hı. Şimdi tutmuş onu çekmeye çalışıyorsun. Bu hak sende yok. Bu Birleşmiş Milletler kararı değil. Güvenlik Konseyi kararı değil. Dünyadaki bütün ülkeleri ilgilendiren bir şey değil. Senin şahsi olarak aldığın bir karar. Hala bunu yapamazsın. Bir kere buna hakkın yok. Onun üzerine haklı olarak diğer devletler diyorlar ki Allah Allah sen Amerika olarak İran'la kavga edebilirsin. Ama benim İran'la bir derdim yok. Belçika olarak, Hollanda olarak, İspanya olarak. Ben kendi işime bakacağım. Hayır bakamazsın diyor. Ve tutuyor ambargoyu tehdit ediyor. Bunu yapan şirketleri de kara listeye yazarım. Şimdi deli dumrul gibi. Yani asarım, keserim, döverim. Şimdi pardon da hangi asırdayız? 21. yüzyıldayız. Orta çağda değiliz ki. Hani o bir ordu göndereyim onlara haddini bildireyim. O dönemler geçti. Hatta yeni çağlar bile geçti. Peki o zaman Amerika ne yapıyor? Yeni şeye mi özeniyor? Eski sömürgeciliğe mi özeniyor? Maalesef öyle. Şu anda Amerika adeta dünyada herkesle kavgalı bir vaziyette. Çin'le, İran'la, Kore'yle, bizimle, İran'la, Avrupa devletleriyle, Venezuela'yla. Hatta Venezuela'yı adam yerine bile koymuyor da şunu diyor işgal bile etsek olur diyor. Peki kusura bakma da sen yani kaç toprak işgal edeceksin? Kaç yeri idare edeceksin? Zaten dünya yüzünde 183 askeri üssün var. Hala şurada burada böyle yer tırtıklayıp üs kuruyorsun. Biraz önce Membiç civarından bahsettik. Orada yaptığın ne? Yani Amerika anlaşılmaz bir karmaşa, kafa karmaşası içinde aynı zamanda. Hı hı. Tabii çok da tehlikeli bir durum.
Evet.
Evet.
Kontrolden çıkmış gibi sanki
evet, evet.
Davranışları değil
aynen
mi?
Aynen öyle.
Bakalım sonuçlarını biz de göreceğiz tabii ki. Bir sonraki atılacak adımları ve Türkiye'den atılacak adımları da göreceğiz. Brunson'da konuşmaya devam edeceğiz gibi
burada
görünüyor.
Burada bir enteresan bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi gerek Türkiye ki bu fikir Türkiye'den çıktı. 90'lı yılların sonunda çıktı aslında. Dediler ki kriz var. Bu krizi atlatabilmek için eğer bizim elimizde dolar yoksa ki dünya bir para birimi dolar olarak alındığında 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu şekildeydi. Bizde de o sırada dolar sıkıntısı vardı. Onun üzerine biz bir nevi takas usulüne gittik. Çok eski bir yani barter trade diye bilinen tarih boyunca gelen. Yani benim buğdayım var, senin ipeğin var, yağ kilimin var. Biz bunları değiştiriyoruz. Ben sana şu kadar kilo buğday veriyorum, sen bana iki tane kilim veriyorsun. Mesela bunun gibi. Bu hala yapılan geçerli bir alışveriş tarzıdır. Biz bunu resmen şeye koyduk, uygulamaya koyduk. Hı hı. İran'la alışveriş böyle yaptık, Rusya ile böyle yaptık, Irak'la, Suriye ile ve o 90'ların krizlerini böyle atlattık. Bundan bir önceki dolar krizini de benzer şekilde yaptık. Ve bu sefer de sıkıntı başlayınca biz dedik ki illa dolarla euro kullanmak mecburiyetinde değiliz. Rusya kendi parasını kullansın, İran kendi parasını, biz kendi paramızı. Bunu en son hükümet seviyesinde denkleştirelim. Gene biz birbirimizden ihtiyacımız olanlara alışveriş yapalım. Mesela biz İran'dan çok daha ucuza doğalgaz alıyoruz. Onlar da bizden yumurta alıyor. Şimdi biz bunun için fark edelim. Niye ille dolar üstünden alalım? İşte kıyamet burada kopmaya başladı. Çünkü Amerika birdenbire baktı ki dünya hakimiyetinin esası olan dolar sarsıntı geçiriyor. Birileri onu aradan çıkarttı. Buna çok kızdılar. Yani Brunson'u bırak. Münbiç'i bırak. İşin içinde dolar, kapitalizm ve kazanç var.
Hı hı, aynen öyle.
Dolayısıyla Türkiye olan öfkeleri sadece şu bu değil. Bir de doları tedavülden çıkartıp barter üzerinden iş yapması ona sinirlendiler.
Evet. Şimdi tekrar iç siyasete dönecek olursak bir de muhalefette yaşanan krizler var. Gazetelerin bazılarının manşetinde ya da alt haberlerde mutlaka görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında renkli görüntülere de sahne oluyor bu kriz. Bir koltukla tek başına genel merkezin önünde greve başlamış bir isim var mesela. Onun görüntüleri çok gerçekten komikti. Çok renkli görüntüler oluşturmuş. CHP'de olağanüstü kurultay isteyen bir partili getirdiği koltukla genel merkez önünde eylem başlattı deniyor. Bir de güzel bir ifade kullanılmış. Az önce hocamla da paylaştım. Muharrem İnce değişimi Kılıçdaroğlu'nun gitmesi. Kılıçdaroğlu ise etrafındakilerin gitmesi olarak yorumluyor diye. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Kendileri dışında herkesin gitmesi.
Aynen öyle.
Bir bakıma çok komik. Aslında Türkiye'deki genel iç siyaset bu mihval üzerinde yürüyor. Ne bileyim, Avrupa'ya baktığında bir veya iki seçim kaybeden derhal çekiliyor. Başkası idare etsin deniyor ve bundan da gocunmuyor. Fakat bizde bir kere bir yere seçildi mi, ismi ne olursa olsun, parti ne olursa olsun, o kişinin ayrılması
çok zor
bir olay halde geliyor. Aynen öyle. Büyük skandalmış gibi. Halbuki bu bir devri teslimdir. Yani görevini yaparsın. Hı hı. Şartlar uyar veya uymaz. Başkası gelsin, o da yapsın. Yani bundan ibarettir. Ama buna bu şekilde bakan kimse yok.
Maalesef. Evet.
Tabii bu arada şöyle sual. Muharrem İnce'nin efendim başarılı olacağı garantisi var mı? Elbette yok. Kimsenin yok. Çünkü bazen insan doğru olabilir, şartlar uymayabilir. Bazen şartlar uyabilir, kişi doğru olmayabilir. Yani hiçbir zaman bir garanti yoktur ki. Kim gelirse gelsin.
Şimdi çok gerçekten çok karıştı. Delegelerden imza toplandı. Hikayenin başına dönecek olursak, Kılıçdaroğlu Merkez Cephesi dedi ki imzaları getirin gidelim kurultaya, ama yeterli imza olmadı. 569 imzada kalındığı konuşuldu daha sonrasında ve kurultay teklifi reddedildi. Ama ondan sonra işte böyle protestolar, açlık grevleri gördük, imzalarını geri çeken isimler gördük. Neden geri çektikleri ya da Muharrem İnce taraftarların tarafında olanlardan bazı iddialar geldi silindiği yönünde. Merkezden mükerrer imzalar olduğu yönünde iddialar geldi. Oldukça karıştı durum. Şimdi işte imzasını çekenlerin de ilginç ifadeleri var. Gerçekten Akşam Gazetesi şuna benzetmiş. Banker Bilo filmindeki diyalogları benzetmiş artık bu konuşmaları. Mesela bir isim örnek vereyim ben size. Maruf Kızılağaç, imza verdikten bir gün sonra Halk TV'de Muharrem İnce'yi izledim. Söyledikleri beni çok üzdü. Ertesi gün gidip imzamı geri çektim şeklinde bir açıklaması var mesela. Şimdi de neden geri çekildiği yönünde tartışmalar başladı.
Şimdi
nasıl bitecek bu tartışmalar?
Olayın komik tarafı, sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi, bir grup ideoloji üstünde konuşmaya çalışıyor. Evet. Yani prensip olarak şunu yapalım, bunu yapalım. Diğer bir grup teknik üzerinde konuşmaya çalışıyor. İşte şeye, teknik olarak sayı bu olmadıkça bu olmaz. Hı hı. Şimdi iki ayrı ortamda konuşuyorlar. Bir de ideolojik olarak, fikri olarak, prensip olarak, öteki de sayılar. İşte 3 değil de 4 olursa bu olmaz. Hı hı. Şimdi bu çok klasiktir aslında, işi böyle yokuşa sürmek istediğin zaman bu, hemen bu tekniği kullanırsın. Sayılara başvurursun. Çünkü 500'ü geçtikten sonra zaten oradaki temayül kendini belli ediyor. Yani bir değişim isteniyor. 9-10 defa da yenilmeden sonra bunun olması da normal. Hı hı. Ha gene diyorum, Muharrem İnce ile kazanacak ya daha iyi yapacak dediği bir şey de yok. Hı hı. Ama dediğim gibi denemedikçe de bilemezsin. Yani o zaman şartlar eşit gibi. Yani Kılıçdaroğlu denedi denediği kadar, bırak başkası denesin. İsmi ne olursa olsun şeklinde de düşünülebilir. Şimdi bizim insanımızda bir sıkıntı var. Mesela sık sık bir o adamda okudunuz ya. Hı hı. İşte televizyonda onu dinledim. Ondan sonra çok üzüldüm, gittim şey mi? O zaman ne çıkıyor ortaya? Demek ki senin kendi bir fikrin yoktu.
Ya da ciddi bir şekilde alınmış
ciddi
bir kararın
yoktu.
Evet.
Bir prensibe dayanmıyordu.
Yani bu açıklama aslında çok üzücü bir açıklama
çok
yani.
Çok üzücü. Yani adam bir şey duyuyor, canı sıkılıyor, karar veriyor.
Geri çekiyor.
Yani böylesine önemli bir olayda bu kadar hafiften eften püften sebepler hakikaten çok üzücü dediğiniz gibi.
Çok ciddi bir konu çünkü bir kurumu ilgilendiren evet. Aslında şimdi %30 oy almış bir isim var Muharrem İnce. Yani siz bir nasıl derler seçmene bir topluluğa hitap ediyorsunuz aslında. Sizin tarafınızda olan bir halk var. Ama bu kadar kolay hani dediğiniz gibi bir söylemle dediğin, karar vermek ne kadar doğru.
Bir partinin aldığı oya bakmak lazım ki o yine 21-22 hı hı. bandında kaldı ki o standart. Bir de Muharrem Bey o da 30. Şimdi orada da bir şey söylemem lazım. Şimdi onun hesabı da çok zor. Şimdi Muharrem Bey niye 30 aldı? Hakikaten çok mu herkes ondan emindi? Hayır. Bence o anda ona oy atan herkes kendi kafasındaki hayale göre attı. Yani bunu yapar ümit ediyorum. Orada bir ümitler yumağı oluştu. Bu kötü mü? Değil. Aslında kötü değil. Yani yeni liderlerdi. İşte ortaya böyle çıkar. İnsanların ümitleriyle. Mesela Meral'de aynı şey olmadı. Meral Akşener'de. O da aynı şeyi denedi. Demek ki bu kişi bir ümit yaratabildi. Hiçbir
onda
şey olmadı.
Onda ters bir durum oldu. Parti aynen. Adaydan daha çok oy aldı.
Aynen. Dolayısıyla bütün bunlara da bakmak lazım. Fakat bakıyorum CHP böyle bir inatlaşma moduna giriyor ve bütün bu diğer faktörler gözden kaçıyor. Ondan sonra peki diyorlar ki işte Muharrem İnce gümbür gümbür geliyor. Bir o gümbürü de bir yana bırakalım Allah aşkına. Daha sakin olalım. O gümbür gümbürün nesini görüyorsun? Yani nasıl karar veriyorsun ona? Onu da bir sabitleyelim. Yani hangi şey değişti? Hangi indikatör? Yani tutup iki tane toplantıya bakıyorlar. Mitinge bakıyorlar. Bu işte gümbür gümbür geldi. Gelmiyor işte. Çünkü insanımız aklına gelen her türlü mitinge gidiyor. Orada heyecanlanıyor. Kendine göre bir takım nümayişte bulunuyor. Ondan sonra sandığa gittiğinde bambaşka bir karar veriyor. Dolayısıyla ciddi bir çalışma yapmak lazım. Evet. Benim demek istediğim o. Yani evet. intibalardan ziyade, gürültüden, patırdan ziyade sistematik bir çalışma yapmak lazım. Eğilimler nedir, istekler nedir, tatminsizlikler nedir? Ondan sonra daha sakin bir şekilde bir karara vardığın zaman bence daha iyi sonuç alınabilir.
Evet, böyle söylemlerle. Canım sıkıldı, kızdım şeklinde olacak gibi değil.
Değil.
Sizin dediğiniz gibi mesela Gaziantep milletvekili zannediyorum Ali Yılmaz'ın bir açıklaması var. Seçim öyle sonuçlanınca çok sinirlenmiştim. O kızgınlıkla gidip imza verdim. Sonra kızgınlığım geçti imzamı geri çektim.
Buyurun
şeklinde
bakalım.
Bir ifade yani. Kullanmış yine. Bu şekilde çok ifade var. Yani gerçekten hani tabiri caizse Arap saçına dönmüş bir durum oldu CHP'de. Evet. Bakalım o da Amerika'nın durumu gibi bekliyoruz. Nasıl sonuçlanacak diye merakla beklediğimiz ve gerçekten iki haftadır konuştuğumuz bir konu. Hem muhalifler adına nasıl sonuçlanacak hem genel merkez adına. Tabii ki seçmen kitlesi de bunu bekliyor.
Seçmen kitlesinin bir sıkıntısı var genel olarak. Gene konuşuyorum tek partiyle sınırlı değil bu olay. Genel seçmen ne beklediğini de bilmiyor. Yani ülke içindeki politikaya mı bakıyorum? Ülke dışındaki politikaya mı bakıyorum? Bunu soran yok ki. O anda ne hoşuma gitti veya gitmedi. Yani bunu da ifade ediyorlar zaten böyle. Mesela bu seçimlere giderken hangi parti dış ülkelerle temas etti? Hangi parti hangi sözleri verdi? Bunlar da önemli.
Evet.
Bu öbüründen, liderden ayrılabilecek bir şey değil ki. O lider ne yapacaksa ilk hareketlerini burada başlatmış oluyor. Mesela şimdi Muharrem İnce tuttu gitti. Avrupa Birliği üyeleriyle konuştu. Ben dedi ki, ben dedi hemen dedi anlaşmaları, müzakereleri başlatacağım. Bir dakika dur dedim ben içimden. Neden? Çünkü müzakereleri durduran biz değildik, onlardı. Peki sen onlara ben başlatacağım diye şey yaptın, söz verdiğin zaman kendini bir eksiye koyuyorsun. Yani siz haklıydınız, siz ne derseniz deyin, ben kabul ediyorum ve sizin şartlarınızla başlatacağım. Şimdi bu olmaz. Evet. Sen yarın bu sözü tutabilecek misin, tutamayacak mısın? Hükümetin başına geçtiğin zaman bu, yani mekanizmayı gördüğün zaman bu olabilecek mi, olamayacak mı? Yani öyle rastgele konuşulmaz. Ve bunu tuttular. Alman şeyinde, elçiliğinde yaptılar. Alman elçiliği ötekileri davet etti. Olaylara bakar mısınız? Biz mahalli seçimlere gidiyoruz ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Şeylerde, büyük elçiliklerde özel toplantılar yapıyorlar. Liderlerle temaslar falan yapıyorlar. Şimdi bu insanı çok üzüyor bir bakıma. Bu şekilde ciddiyetsizlik olmaz. Evet. Çünkü bir devletin belli konularda tercihleri vardır. Yani bir ülke bir şeyi ister veya istemez. Bizim Avrupa Birliği'nden hiçbir eksiğimiz yoktur. O halde onlar niye bize hayır diyorlardı? Onların en büyük sıkıntısı doğuda teröre karşı yumuşamamızı istiyorlardı. Peki şimdi sormak lazım. Eğer sen hakikaten bir seçmensen, hangi konuya göre partine karar veriyorsun? İç konulara mı, dış konulara mı, hepsine mi ve nasıl? İşte benim ciddiyet dediğim nokta burada. Hislerden ziyade, o anki öfkelerden ziyade şöyle sağlam basabilecekleri değişmeyen esaslara bakmak lazım diyorum.
Zannediyorum bir oy hakkımız var ve bunun ne kadar ciddi bir iş olduğunu, yani bu hepimiz için geçerli. Bazen farkında olmuyoruz zannediyorum. Evet. Hani bir oydan ne olacak? Hatta kullanmayanlar bile oluyor bazen. Uygun olmadı, şehirde olmadı şeklinde bahanelerle. Aslında bir oy
çok önemli.
Çok çok önemli çok aslında.
Bu kadar oluyor.
Kesinlikle. O yüzden anlık öfkelerle, anlık böyle gelip geçici duygularla karar vermemek lazım.
Aynen öyle.
Umarız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sular durulur ve doğru kararlar alınır. Şimdi vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz hocam. Bedelli askerlik çıktı. Çok fazla bekleyen gençler de vardı Ümit'te. İlk iki günde dün de okuduk. Konuklarımızla da konuştuk. Rekor bir başvuru oldu. Zaten 400 bin civarında bir başvuru bekleniyordu. İlk iki günde 200 bin civarında bir başvuru oldu. Bedelli askerliği nasıl yorumluyorsunuz? Son birkaç dakikada onunla ilgili de
bedelli askerlik.
Fikrinizi
tabii
alalım.
Birçok gencin ümitle beklediği bir şeydi. Tabii bunun üstüne çok da konuşmalar oluyor. İşte parası olan bundan kurtuluyor. Parası olmayan kurtulmuyor filan şeklinde. Aslında bütün dünyanın bütün ülkelerinde benim gördüğüm kadarıyla yaşadığım yerlerde de şunu gördüm. Bazı gençler askeri disipline daha eğilimli. Bazıları da ondan kaçmak için ellerine geleni yapıyorlar. Bu Amerika'da da fark etmiyor, Avrupa'da da fark etmiyor.
Bize özgü bir şey değil yani.
Katiyen değil, katiyen değil. Yani insan mizacıyla ilgili bir şey. İnsan mizacının neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağıyla, yetişme şartlarıyla, idealleriyle, ne bileyim bütün bunlarla bağlı olan bir şey. Dolayısıyla belki bu dönem biter bitmez ki 21 gün olarak da sınırladılar. Çünkü birikimi önlemek istiyorlar. Zamana ihtiyaç var. Neyse 21'i devredebilirsin böyle 21-21 daha hızlı. Çünkü çok büyük bekleyen grup var. 5,5 milyondan bahsediyorlar. Yani büyük bir rakam. Bu kadar adamı talim ettirmek, şekle sokmak çok önemli bir şey. Belki bundan sonra daha profesyonel askeri güçler ortaya çıkacak. Çıkmak zorunda zannediyorum. Yani bunun başka şeyi yok. Dünya nüfusu o kadar arttı ki, yani eskiden olduğu gibi aman burada yaşayan herkes asker olsun da kendini korusun konusu da yok artık. Yani lüzumundan fazla da insan var ortalıkta. O da ayrı bir problem tabii. Nüfus fazlası. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla yani bir bedelliden girdik ama çok bunun böyle dokunduğu konular var. Hayırlı olsun diyorum. İyi bir başlangıçtır. Eğer ciddiyetle bu uygulanır ve tamamlanırsa güzel bir sonuç alınacağına inanıyorum. Ve daha da eşitleyici. Çünkü miktar da çok değil. Kimse diyemez ki ancak zenginler kurtuldu.
Evet.
Bunu banka kredisiyle de çekebilen olacak. Ne bileyim eş dosttan borç alarak da yapabilen çıkacak. Demek ki daha böyle
makul bir
makul seviyeye indi. Hem gün olarak hem para olarak. Bu da toplum içindeki birçok söylentileri hiç olmazsa azaltma yönünde faydalı olacak.
Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hak hayırlı edip olsun. Parasını ödeyip başvuru yapanlara diyelim merakla bekleniyordu. 1994 doğumlular zannediyorum ki Ocak ayına kadar faydalanabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Öne çıkan başlıklar çok değişmiyor iki haftadır. Hem muhalefet cephesi ve Amerika cephesi var dış siyasette ve iç siyasette. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor tamam. Önümüzdeki günlerde de. Görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyenler, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor. 9.46 Türkiye saati. Ekonomideki gelişmeleri konuşacağız şimdi. Bu kadar siyaset konuştuk. İç ve dış siyaseti mutlaka ekonomiye de etkileri var. İşte bu etkiler neler? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuz stüdyoda. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Şimdi gerçekten gündem yoğun. Günlerdir çok değerli konuklarımızı da değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Özellikle Amerika'nın son dönemdeki yaptırım kararları, tehditleri, İran'a uygulamaya başladığı ambargolar ki Kasım ayı da daha şiddetleneceği yönünde Kasım ayı işaret ediliyor. Nasıl yorumlayacaksınız? Bizim ekonomimize ve dünya ekonomisine nasıl etkileri olacak?
Evet, bu yaptırımları bir İran açısından bakmak lazım. Diğer taraftan da tabii hem küresel anlamda belki de özel olarak da hani bunun işte Türkiye ekonomisi üzerine nasıl bir etki yapacağına bakmakta fayda var. Şimdi İran açısından tabii İran biliyorsunuz hani son yıllarda yani son dönemlerde bu yaptırımlarla sürekli karşı karşıya kaldı. En son 2015'teki nükleer anlaşmadan sonra 16 Ocak 2016'da bu yani nükleer anlaşma imzalandıktan sonra biraz rahatlamıştı. İran'ın bölgedeki etkinliği işte OPEC içerisinde petrol üretim anlamında yani OPEC petrol ihraç eden ülkeler içerisindeki o üçüncü sırada yer alması bir anlamda aslında bölgede güçlü bir aktör, küresel bir aktör ya da enerji piyasasında hem doğalgaz piyasasında hem de petrol piyasasında önemli bir aktör haline yani o süreçte diyelim devam ediyor. Tabii bu hem bölge açısından hem Amerika Birleşik Devletleri açısından ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan Körfez ülkelerinin ülkeleri tehdit eder bir şey oluştu yani bir algı oluştu. Özellikle Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından coğrafi anlamda, askeri anlamda İran'ın hani kontrolündeymiş gibi bir algısı bölge ülkeler açısından bir tehdit olarak algılandı. Çünkü dünyadaki o petrol akışının ya da ihracatının aşağı yukarı %30'u buradan geçiyor ve burası gerçekten bu anlamda önemli. Hani enerjiye yön verme açısından. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri hani belki de yani olabilecekleri ya da bölgesel anlamda sonradan karşılaşabilecekleri durumu gördüğü için yani İran'ın burada bölgesel bir güç olması, enerjide önemli bir aktör olması çok fazla kabullenmedi. Bundan dolayı tekrar yani bir anda mesela Trump zaten bu söylemi vardı. nükleer anlaşmadan çekildi. Tabii bu ama İran için kötü. Yani şu andaki ekonomik verilere bakıldığında hem gayri safi milli hasılası, yani dolar bazlı hasılaya bakıldığında işte geçen yıl 600 milyardan bahsediliyordu. Şimdi şey yukarı işte 400 milyar küsürden bahsediyor. Yani hem üretim anlamda, hem refah anlamda, enflasyon anlamda ve sosyal huzursuzluk anlamda istikrarsız bir ülke olma yolunda devam ediyor. Ve bu esas olarak tabii bu ticaret yaptırımlarından sonra 4 Kasım'daki petrolle ilgili yaptırımlar daha yani önemli. Çünkü İran'ın işte ticaretinin ya da işte ihracatının %85'i petrol, gelirlerin büyük bir kısmı petrol ya da doğalgazla diyelim geldiği için, karşılandığı için 4 Kasım'daki bu yaptırımlar İran için bu anlamda çok daha can yakıcı hale gelebilir. Tabii esas şey olarak da yani hani küresel anlamda enerji açısından, hem enerji arzı açısından, hem işte enerji fiyatları açısından yani yalnız İran'ı, Türkiye değil yani bu, tüm küresel ekonomiyi etkileyen bir durumla da diyelim karşı karşıyayız ve İran'ın devreden çıkması belki yeni aktör olarak işte atık kapasitesi olan Suudi Arabistan'ın devreye girecek olması ya da petrol fiyatlarının yükselmesi olasılığı ile de Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretimini arttırması, işte kaya gazı, kaya petrolü ile yani o yeni teknolojiler, çünkü fiyat artınca bu teknolojiler pahalı olması dolayısıyla yeni üretimin devreye girecek olması bir anlamda hani bakıldığında enerjide yani İran'ın dışında daha farklı aktörlerin piyasaya girdiği bir döneme de girmiş olacağız. Tabii bu küresel anlamda yani böyle bir etkisi var ama esas olarak tabii bizim yani Türkiye açısından yani sınır ticaretimiz var. İşte petrol ithalatımızın %25'ini, doğalgazın %15'ini İran'dan sağlıyoruz. Bunun hani hem ticaret anlamında bizi hani etkileyen tarafı var. Bir de enerji arz güvenliği açısından yani %1/4'ini İran'dan alıyoruz petrolümüzün ya da petrol ithalatının 1/4. Bu anlamda da yani hani alternatif olarak nerede sağlamamız gerekiyor? Enerji arz güvenliği açısından farklı alternatifler ya da petrol fiyatları artınca bunun Türkiye ekonomisi üzerinde, dış ticaret ya da cari açık üzerinde de etkilerini de mutlaka hesaplamak gerekiyor. Türkiye bir de tabii hani geçmiş dönemlerde de o yaptırımlar olduğu dönemlerde farklı şekillerde bu yaptırımlardan muafiyet diyebileceğimiz hani çok şey girmeden yaptırımları hani delme konusundaki ona da dikkat ederek Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı olmayacak şekilde belli bir diyelim yani ticaretimizi devam ettirdik. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız diyelim sorunlar ya da Trump'ın bu yaptırımlarına karşı AB ülkelerinin işte Çin'in yani yaptırımlara uyup uymayacakları konusundaki soru işaretidir. Çünkü işte Avrupa Birliği ülkeleri bir yandan işte yaptırımlar konusunda muafiyet isterken diğer taraftan bakıyorsun işte birçok büyük firmalar, özellikle mesela otomobil firmalarının her de fayda maliyet analizi yapıyorlar. Hani bir kısmının çekildiklerini de görüyoruz. Yani hani burada İran'da kalmanın maliyetiyle işte İran'da kaldıklarında Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü kalma olasılıkları kalmıyor. Yani İran'la ticaret yapan Amerika ile ticaret yapamıyor. Hani onu karşılaştıklarında özel firmaların, büyük şirketlerin çekildiklerini görüyoruz ama hani devlet açısından şu anda hali hazırda o imzalanan P5+1 nükleer anlaşmasının sanki devam edeceği konusunda ya da ona uyacakları konusunda bir irade var. Tabii burada İran petrol ihracatının yarısından fazlasını işte Çin'e, Japonya, Güney Kore'ye yani uzak doğu ülkelerine gönderiyor. Burada yani Çin'in mesela işte tavrı ne olacak? Çin uyacak mı? Çünkü Bir taraftan da biliyorsunuz işte Trump'ın başlattığı ticaret savaşları var. Yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o yani gümrük vergilerinin artışı konusunda işte AB ile yine devam eden bir ticaret savaşı var. Yani bunlarla beraber işte yaptırımlar, yani bunlar müzakere konusu mu olur? Yani bunlar oturulup konuşulur mu? Uyacaklar mı? Bunun yani sonuç olarak İran üzerinde bu yaptırımlar tam uygulanır mı? Ya da işte bir Çin diyelim deldiğinde, petrol ihracatı devam ettiğinde bu hani ne kadar İran üzerinde olumsuz etki yapacak? Aslında 4 Kasım'daki o petrolle ilgili yaptırımlar bir anlamda hem İran'ın geleceği hem de bu ekonomik yaptırımlarla işte Amerika Birleşik Devletleri çünkü bazı artık yani belli yerlere diyelim silahla giriyor, bazı yerlere de ekonomik anlamda yaptırımlarla giriyor. Hani ekonomik savaş gibi bazı yerlerde de yani şu andaki belki yaşadığımız bu hani dolar kur şu andaki kurlardaki hareketlik açısından da Türkiye ile Amerika arasındaki o yaşanan siyasi krizler bir anlamda da bize ekonomik olarak yansıdığını da görebiliyoruz. Yani hani bizde de farklı bir etkisini şu anda görüyoruz. İşte devam eden o ön mütabakat heyetinin Washington'daki ziyaretleri ve oradan çıkacak sonuçlar, piyasalara verilecek mesajlar. Yine bir anlamda da aslında hani Türkiye'nin şu anda beklediğine bir anda hani bu piyasaların durulması, en önemlisi de son dönemlerde hani Türkiye ile ilgili oluşan o negatif algı, işte derecelendirme kuruluşlar, finansal kuruluşlar ya da işte Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi, yani bir anda faizlerin yükselmesi aslında yabancı yatırımcı açısından ya da ülkeye girebilecek o sıcak paranın ya da o nakit akışının devam etmesi konusunda herhalde ciddi bir çalışmamıza ihtiyaç var. Çünkü yani Türkiye'nin diyelim özel sektörün yani kullanması gereken ya da özel sektör için gerekli bir kaynak var. Diğer taraftan işte dış ticaret açımız, cari açımız var. Bu cari açım finansmanı için de yeni kaynaklara erişmemiz lazım. Ya da finansal anlamda bu daha önce de yurt dışında gelen kaynakların devam etmesi ya da işte hani bunun devam edeceği, dolayısıyla ülkeye para girişi konusunda soru işaretlerinde olmaması gerekiyor. Yani bu bir anlamda da yani Türkiye ile diğer Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkeler hani siyasi ilişkilerinin iyileşmesini ve aradaki sorunların çözümüyle de birebir ilişki. Bu anlamda hem ekonomi ile siyaset, özellikle dış politika bu ara gerçekten çok beraber hareket ettiğini ve yani siyasi anlamdaki sorunlar çözüldüğünde ekonomide de bir derin yani aktörlerin derin nefes alabileceği bir dönem yaşıyoruz. İnşallah hani bu kısa sürede de bu hani bu sorunlar çözülür. Ekonomi de kaldığımız yerde de devam edeceğiz.
Evet. Aynı hizada gidiyor ekonomiyle siyasetteki durum.
Yani çok çok iç içe. Yani hani verilen mesajlar ya da işte dolardaki o hareketlik sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne işte ön heyetin gidileceği ile ilgili haber çıktığında hemen, doların 5.42'den 5.27-28'e kadar düşmesi, hani ekonomideki dengelerin o dış politikaya, uluslararası ilişkilere karşı ne kadar hassas olduğunu da gösteriyor. Yani o kadar gerçekten iç içe. Şu anda herkes hani oradan çıkacak sonuç ve hani bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişkiler ve sonrasında yani işte diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili yani sıkıntı varsa bunların giderilmesi, dolayısıyla hani Türkiye'nin uluslararası piyasalara erişim konusunda sorun yaşamaması adına atılacak adımlar Türkiye'yi büyük ölçüde rahatlatacaktır.
Evet, eskiden iki dudak arasında derdik, böyle bir tabir kullanırdık bazı durumlar için ki ekonomimiz de öyle, dünyadaki ekonomiler için de aynı şey. Şimdi bir de sosyal medya var biliyorsunuz, dünya liderleri kullanıyor artık. Aslında bir tık, bir klavyenin bir parmağın ucunda bazı durumlar. Umarız ki ülkemiz için ve dünya için düzgün ve hayırlı bir yerlere gider. Bu görüşmeler, temaslar, öyle umuyoruz. Gözümüz kulağımız tabii ki bu görüşmelerde olacak.
Olum çıkacak, olumlu sonuçlar gerçekten. Yani piyasaların beklediği, yani hani oradan iyi haberlerin gelmesi piyasaların da beklediği. Yani bu bir, diyelim bir hareketlik var. Çünkü işte
sadece bizim için değil. Bütün dünya için.
Yani ekonominin de, yani hani herkesin işine bakması anlamda,
evet,
o dışarıdaki olaylardan, sorunlardan biraz arındırmak gerekiyor. Yani onun etkisini bir şekilde nötrleştirmek gerekiyor. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için. Değerli dinleyenler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince hava sıcaklıklarının ülkemizin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 30, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 37, Erzurum sağanak yağışlı 23, Amsterdam kuvvetli sağanak yağışlı 26, Atina açık 33, Bağdat sıcak 44, Berlin gök gürültülü sağanak sağanak yağışlı 33, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Roma az bulutlu 33, Saraybosna az bulutlu 32, Kiev az bulutlu 28, Londra parçalı bulutlu 24, Moskova az bulutlu 24, Lefkoşa sıcak 38, Madrid az bulutlu 31, Pekin gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Mekke sıcak 43, New York parçalı bulutlu 29 ve Viyana sıcak 36 derece olacak.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın köşe yazısını paylaşacağız. Bir değil, iki değil, 200 adet. Zaman zaman bir ileri, iki geri, kimi zaman da iki ileri, bir geri gidiyoruz. Bazen oldukça kötü, bazen de limoni bir hal alan ilişkilerimizi dostluk ve müttefiklik açıklamalarıyla süslüyoruz. Böyle bir dost varken düşmana ne gerek var demek mümkün, mümkün olmasına da onu içimizden söylüyor, halin icabını yapmaya çalışıyoruz. Aslında onlar da farklı davranmıyor, onlar da öyle yapıyorlar. Küresel dengeler, ekonomik ve siyasi ilişkiler öyle gerektiriyor çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği daha yeni bir açıklama yaptı. Gerginliklere rağmen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefikidir dedi. O arada dostluğunu da gösterdi. Suriye'deki PKK ve YPG'nin denetiminde olan Türkiye düşmanı Demokratik Suriye güçlerine 200'den fazla kamyonla silah, mühimmat ve malzeme gönderdi. 2014 yılından beri bunu sürekli olarak yapıyor. Amerika'nın DAEŞ bahanesiyle gönderdiği o silahlar da PKK ve YPG tarafından bizim askerlerimize doğrultuluyor. Amerikalıların sağlam dostluk diye ifade ettiği ilişki bu işte. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Farkında değil miyiz? farkındayız. Dikkat ederseniz uzun süredir adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Keşke dedikleri gibi olsa, Amerika ile gerçekten sağlam bir dostluk ilişkisi içinde bulunabilsek. Birlikte ve karşılıklı çıkarları gözeten adımlar atabilsek. Ama bu mümkün görünmüyor. Çünkü Amerika dost denilince sadece kendi çıkarlarını düşünüp gözeten yardımcılar arıyor. Dünyaya emperyalist bir gözlükle bakıyor. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi küresel kuruluşları da kendi çıkarlarını koruyup kollaması gereken aktörler olarak görüyor. Sürekli olarak dayatmacı ve tehditkar adımlar atıyor. Türkiye neden savunması için Rusların ürettiği S-400'lere yöneldi? Niçin Akkuyu'daki nükleer santrali Ruslarla birlikte yapıyoruz? Niye 3. nükleer santrali Trakya'da Çinlerle birlikte inşa edeceğiz? Acaba neden Çin'le ticarette Yuan dönemine giriliyor? Hangi sebeple çeşitli ülkelerde yapılacak dış ticaretin o ülkelerin milli paralarının geçerli olması üzerinde duruluyor? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Hepsinin cevabı Amerika'nın uyguladığı sadece ben diyen dayatmacı ve tehditkar dış politikanın içinde yatıyor. İzmir'de PKK ve FETÖ ilişkisi sebebiyle tutuklanan ve yargılaması devam eden Amerikalı rahip Brunson, Washington açısından çok önemli bir figür olabilir. Ancak ondan daha da önemlisi son dönemde Türkiye'nin izlediği politika. Amerika'nın Ankara'ya karşı gösterdiği tepkiler izlenen bu politikaya yönelik. Brunson, buzdağının sadece görünen kısmı. Milli menfaatlerini koruyan ve korumaya kararlı, ülkesine yönelik tehditlere karışan, Amerikalı bile olsa yakasına yapışabilen bir Türkiye var karşısında. Washington yönetiminin ezberleri bozulmuş durumda ve bunu hazmedemiyor. Amerika'nın karın ağrısı Türkiye'nin milli duruşundan kaynaklanıyor. Biz de biliyoruz, bütün dünyada görüyor bunu. Peki biz ne mi yapıyoruz? Zaman zaman çıkışlar yapsak da Amerika ile ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki biz sizin ne olduğunuzu iyi biliyoruz diyerek kesip atmıyoruz. Onlar oynuyor, biz de izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok kutuplu bir dış politika uyguluyoruz. Amerika dışındaki ülkelerle ilişki ve dostluklarımızı artırmaya çalışıyoruz. Asya'dan Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar her alanda kendimizi gösteriyoruz. Evet, Amerika ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Doğrudur, zaman zaman Washington'dan yönelen saldırılar altındayız. Ancak biz daha önce de yaşadık bunları. 5 Haziran 1964'te Amerika Başkanı Johnson tarafından İnönü'ye gönderilen mektupta çok daha ağır tehditler yöneltildi bize. İnönü'de yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır cevabını verdi. O dönemde öyle bir gelişme olmadı, yeni bir dünya kurulmadı. Türk-Amerikan ilişkileri ite kaka bugünlere kadar geldi. Ama bugün öyle değil. Artık Amerika'ya, Avrupa'dan, hatta en kadim müttefiki İngiltere'den bile tepkiler yükseliyor. Sancılı oluyor belki ama yeni bir dünya kuruluyor. Washington o yüzden son dönemde bu kadar agresifleşti.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Değerli dinleyenler, 10.07 Türkiye saati 10.30'a dek Yeni Gün devam edecek. Perşembe sabahında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soyalp Tamçelik konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Çok konu konuştuk. Günlerdir de konuşuyoruz. Bugün farklı bir şey konuşacağız. Benim için de iyi olacak. Kıbrıs'ı konuşacağız Soyalp Hocam'la. Kıbrıs'ta yaşanan müzakerelere de değineceğiz sohbetimizin sonunda ama öncelikle Doğu Akdeniz'e değinelim istedik hocamla. Doğu Akdeniz enerji hakları Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için niçin önemli? Ne kadar önemli? Hocam bize güzelce anlatacak.
Estağfurullah. Evet, Doğu Akdeniz aslında eski Levetan bölgesi. Hı hı. Bu bölge oldukça eski bir tarihi var. Bir saat yönünde lütfen bir serencam yapalım. Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin, Mısır, hı hı. Diğer taraftan Tunus'un kıyıları, İtalya, Slovakya, Yukarı Karabağ, Yunanistan'a geçerek bir hale oluşuyor. Bu hali aslında Akdeniz çanağının doğu cenahı. Hı hı. O kadar önemli bir cenah ki bu cenah. Dünya ticaretinin eğer bir günde 10.000 seyir sefer yapılırsa ki öyle bir kabul dünyada mevcut. Affedersiniz. Aşağı yukarı 7000'i bu coğrafyadan geçiyor.
Evet.
Süveyş kanalından giren bir gemi veya çıkan bir gemi Cebele Tarık Boğazı'na giriyor veya çıkıyor. Dolayısıyla o Ümit Burnu dolaşmadan geçen önemli bir kilit noktası. Bir diğer önemli özelliği ise bugünkü enerji hidrokarbon kaynaklarının yeni keşfedilen alanlarının ve eski alanların yanında oluyor olması açısından önemli. Bir üçüncüsü Orta Doğu'daki çatışma ekollerinin içinde bulunuyor olması. Dördüncüsü ise bu çatışma ekollerinden etkilenen insanların mülteci akınıyla Doğu Akdeniz'den Orta ve Batı Akdeniz'e akması ve Avrupa'nın güneyinden Avrupa'nın sosyoekonomik boyutunu tehdit eder algılanın içinde olması. Dolayısıyla uluslararası sistemde Çin, İsrail, bu bağlamda Sovyet-Rusya, düzeltiyorum Rusya Federasyonu ve diğer küresel aktörlerin de egemenlik alanında söz sahibi olmak istedikleri bir alan. Fakat bu serencamı çok yakın bir tarihte Levetan bölgesinde İsrail'in aşağı yukarı Hayfa kıyısından 180-160 kilometre ötesinde deniz içerisinde, açık deniz içerisinde ciddi bir doğal gaz kaynağı bulundu. Takriben 1 trilyon metre küplük. Uluslararası sistemde 250 milyar metre küplük bir rezerv bulunduktan sonra bunun uluslararası piyasalar satışı çok daha ekonomik, çok daha rantabl olabiliyor. Burada bulunan özellikle Levetan bölgesinde aşağı yukarı 1 trilyon metre küp. Yakın bir tarihte Zohor ve Nor bölgesinde de Mısır inanılmaz bir rezerv zaten vardı, ispat edilmişti. O da takriben 6.3 trilyon metreküp. İki akım ister istemez Orta Doğu coğrafyasının içerisinde doğalgazdan ya da Hazar Denizi'nden ya da Katar'dan gelebilecek ya da Cezayir'den çıkabilecek rezerve karşı bağımsız bir ekonomik modelleme ortaya koyuyor. Bu modelleme uluslararası piyasalara satılma gündeme geleceği için yeni bir aks gündeme geldi. İşte bu aksin rol modelin üzerinde oturan ada Doğu Akdeniz'in tek ve en büyük adası olan Kıbrıs.
Evet.
Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni de hem stratejik olarak hem enerji politiği olarak hem egemenlik hukuku olarak hem de beka sorunu olarak yakından ilgilendiren yeni gelişmelere vesile olmuştur. Şimdi buradaki bu uluslararası bütünlük içerisinde Kıbrıs'ı gördüğünüz enerji politiği açısından ciddi bir tehdittir. Aynı zamanda ciddi bir de fırsattır da. Şimdi büyük devletler tehdidi fırsata dönüştüren devletlerdir. Küçük devletler ise bu tehdidi artırarak devam ettiren devlettir. Şimdi Türkiye bu bağlamda büyük bir devlet olduğu kabul varsayımından hareketle tehdidi fırsata dönüştürmek gibi bir amacı vardı. O yüzden genellikle çatışma ekollerinden ziyade daha çok uzlaşmacı teoriler kullanarak adanın özellikle GKR'nin bütün ada adına temsil ettiği varsayımla hareketle ortaya koymuş olduğu taksimat ki bu 13 parsel olarak ifade edildi. Birinci parselden 13. parsele kadar kendi egemenliğini ilan etmiştir. 2004 yılında 2 Nisan tarihinde ama 21 Mart 2003 yılına itibaren de bu resmi olarak kabul olarak almıştır. Bu kabuliyet Avrupa Birliği'nin müktesebatına da maalesef girmiştir. Fakat sorun şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1960 Zürih ve Londra antlaşmalarını kurarken bu antlaşmalar ek olan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ki 1960 Anayasası'nın 50. maddesinin B fıkrası ve A fıkrasında ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın üye olamayacağı bir birliğe girmesinin mümkün olamayacaktır. Veya bununla alakalı hilafına, bu aktörlerin hilafına bir başka aktörle antlaşma imzalamayacaktır. Buradan şu sonuç çıkabilir. Yunanistan 2003 yılında Mısır'la, 2007 yılında Ürdün'le, 2010 yılında İsrail'le münhasır ekonomik alanın sınırlandırılması konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın da onların nazarında uluslararası temeli 1982 yılında BM Deniz Hukuku Güvenliği Sözleşmesi'ne göre tanzim etti. Fakat bu madde özellikle 55. ve 80. madde arasında münhasır ekonomik alanı nasıl ilan edileceğinin göstergeleri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu bağlamda hiçe sayılarak, Kıbrıs Türk Devleti'ndeki yaşayan Türkler hiçe sayılarak ve Garanti Türkiye Devleti de hiçe sayılarak Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında GKR böyle bir hukuksuz işlem yaparak Mısır'la, Suriye'yle, Libya ile ve diğer aktörlerle doğrudan temasa geçerek münhasır ekonomik alanı kendi çıkarları için gerçekleştirmeye çalıştı. Güzel olan taraf şu, Doğu Akdeniz çanağında, hatta Batı Akdeniz, Orta Akdeniz çanağında sınırları, kıyıları itibariyle en uzun kıyıları olan ülke Türkiye. Takriben 1577 kilometre.
Evet.
Türkiye'ye bu sorulmuyor. Türkiye ile bu ifade edilmiyor. BM özellikle 82 sözleşmesine göre münhasır ekonomik alanı ilan etmek donesi iki şekilde olur. Bir, doğrudan de bir ulus devlet tek yanlı olarak ilan edebilir. Eğer sınırlarının karşısında da bitişik alan yoksa. Şimdi GKR ya da Kıbrıs, lütfen Doğu Akdeniz coğrafyasına düşününüz. Üç bir tarafı denizle çevrili. Batı tarafı sadece denizle çevrili. Dolayısıyla Suriye, Mısır, Türkiye, Filistin, İsrail'le münhasır ekonomik alan çatışmasına giriyor. Kendi kafasına göre amene tabirle münhasır ekonomik alanı ilan etmesi tek başına doğru değil, hakkaniyet prensibinin de ihlalidir. Ne yapabilir? Bu paydaşlarla uluslararası anlaşma yaparak, hakkaniyet prensibini koyarak ve eşitlik prensibini de alarak, ortaya fay hatları çizilerek yapılabilir. GKR böyle bir çalışma yapmayarak bunu doğrudan 2004 yılında ifade ettiğim gibi tek başına yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 982 sözleşmesine taraf olmadığı için, rezerv koyduğu için bu sözleşmeden matuf GKR'nin yapmış olduğu bu çalışmayı tanımamaktadır. O yüzden kendi münhasır alanını zımnen ifade eden enlem ve boylamları ifade etmiştir. Şimdi burada lütfen dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Kara toprakları Misak-ı Milli ile belirlenmiştir. Lozan Antlaşması'nda 3 mil uluslararası hukuka göre belirlenmiştir. Türkiye Karadeniz'de 12 deniz mili çıkarmıştır ama Ege'de ve Akdeniz'de bunu çıkarmamıştır. 6 deniz mili kara sınırları. Kara sınırlarından öte 200 deniz mili ilan edilme hakkı vardır. Bu 200 deniz milinin içerisinde denizin içindeki, suyun içindeki bütün rezervlerden, canlı balıktan bulunabilecek her şey. Yapay adalardan doğal adalara kadar. Toprağın altındaki rezervler de dahil işletme hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla burada ciddi bir tırnak içerisinde karadaki doğan hakkınızın bir ölçüde denizde de doğan bir hakkı doğar ki bunu literatürde mavi vatan olarak da ifade edilir. Bu tabir bana ait değildir. Bir generalimiz, amiralimize aittir. Mavi vatan olarak geçiyor. Dolayısıyla bu egemenlik hukukunun, Türkiye'nin, Yozgat'ının, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Hatay'ın korunması manasına gelir. Velev ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bahsettiğim deniz hukukunu koruduğu takdirde 156.676 kilometre karelik bir alanı alacak. Özellikle Kıbrıs'ın batı coğrafyasında, Antalya'nın güney coğrafyasının denize bakan, açık denize bakan cihetinde. Bunu eğer Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabul etmez ise, düzeltiyorum, kabul ederse, bir varyansiyon olarak tabii ki kabul etmiyor. Eğer kabul ederse Yunanistan bu bağlamda 58 bin kilometre karelik bir alanı alacak. GKR Kıbrıs ise aşağı yukarı 33 bin kilometre karelik bir alan alacak. 156 bin içerisinde. Türkiye aşağı yukarı 64 bin kilometre kare kalacak. Yani Türkiye İskenderun Körfezi'nden Muğla'dan İstanbul'a geçebilmesi için Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın münhasır ekonomik alanından, dolayısıyla Atina'nın ve Güney Lefkoşa'nın kontrolünden geçmek durumunda kalacak. Türkiye açık denizlerden bir ölçüde kapalı bir denize düşmüş olacak. Bu diğer izleyiciler takdir edecektir ki uluslararası hukukta buna biz kasus belli deriz. Savaş sebebidir. Bu ciddi bir varyansiyonda. O yüzden mavi vatan olarak ifade ettiğimiz bu toprakların en az Misak-ı Milli kadar korunması ve kollanması gerekli. Bu Türkiye açısından önemli. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından şu an müzakereler kesintiye uğradı. Eylül ve Ekim ayında tekrardan gündeme gelme olayı muhtemelen olabilir. Bu bağlamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan John Hall Lutu danışman olarak atadılar. Müzakerelerin ön safhatını başlatabilmek için tarafları ve ana vatanları ya da garantör devletleri arasında bir serancan başlatılması. Bu ise bu Doğu Akdeniz jeopolitiği bir ölçüde oraya da girmiş olacak. Fakat GKR Doğu Akdeniz jeopolitiği Kıbrıs Cumhuriyeti adı altından AB müktesebatı ile birlikte müstakilen Kıbrıs'ı Türklere danışmadan, paydaş olarak görmeden ve Türkiye'yi yok sayarak yapmaya çalışıyor. Pek tabii ki bu kabul edilecek bir husus değildir. Şimdi lütfen dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Türkiye bu bağlamda özellikle adanın batı kısmı coğrafyasında ifade ettiğim Antalya Körfezi'nin açıklarında kendi münhasır alanını zımnen ifade etmiştir. YKR ise birinci parselden 13. parsele kadar çeşitli parselleri de özellikle uluslararası şirketler olan Total gibi, Novatek gibi, Eni gibi, Kogas gibi, ExxonMobil gibi şirketleri sisteme dahil ederek Türkiye'nin karşısına uluslararası sermayeyi ve uluslararası şirketleri çıkararak bir ölçüde Türkiye'yi bu bağlamda izolasyonist politikaya yalnızlaştırmaya çalışıyor. Ve bunda da kısmen başarılı oldu. Bu serencamı biz kırabilmemiz için Türkiye çeşitli hamleler, Piri Reis gibi, Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gibi sismik gemileri alana göndererek kendi münhasır ekonomik alan içerisinde ve KKTC'nin ilan etmiş olduğu A'dan F'ye kadar münhasır ekonomik alan içerisinde bir taksimat yaptı. Bu taksimattan özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Doğu ve Kuzey Doğu coğrafyasında A'dan F'ye kadar ifade ettiği bölgede F bölgesi, E bölgesi ve G bölgesi GKR'nin ilan etmiş olduğu 2, 3, 9 ve 13. parsellerle çakışma halinde. Şimdi bu parselizasyonun sistematik analizi incelediğimde şunu gördüm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu parselizasyon çatışmasının 1., 2., 3., 8., 9., 12. ve 13. parsellerde çakıştığını görüyoruz. Peki bu parsel alanların, GKR'nin değil ilan etmiş olduğu alanların metrekaresi ne kadar? 55 bin kilometre kare. Türkiye'nin batı coğrafyasında, Kıbrıs'ın batı coğrafyasında ifade ettiği münhasır alanda aşağı yukarı 7 bin kilometre kare. Bunu düştüğümüzde 48 bin kilometre kare GKR'nin ilan ettiği ve KKTC'nin ilan ettiği alan çatışması var. Ama işin o güzel olan tarafı şu. GKR'nin ilan etmiş olduğu ve çıplak olarak 48 bin kilometre karelik alanın her bir santimetre karesinde Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakları var. Bunu nereden? Bunu afaki olarak mı söylüyoruz ya da çatışma olarak mı söylüyoruz? Hayır. Uluslararası hukukta geçerli akçe olan Zürih ve London antlaşmalarına ek olan, buna zehir olarak ifade ettiğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması'nın 50. maddesinde bulabiliriz. Veya toplumların eşitlik prensibinden BM sözleşmelerinin bütün serencamında bulabiliriz. Bugün müzakerelerin yapılırken iki aks üzerine yapılmıştır. Biri toplumsal eşitlik üzerine, iki bölgelilik ve iki toplumluluk. İki bölgelilik demek adanın kuzeyiyle münhasır Türk bölgesi, adanın güneyinin münhasır Rum bölgesi olması demek. Bu şunu ifade etmez. Adanın güneyinde GKR istediğini yapabilir, adanın kuzeyinde Kıbrıs'ı Türkler istediğini yapabilir. Hayır, biz bunu savunmuyoruz. Uluslararası hukukta bu bağlamda dengeli olabilmemiz için adanın güneyinde Kıbrıs'ı Türklerin de hakkı vardır. Adanın kuzeyinin sularında da Kıbrıs'ı Rumların hakkı vardır. Adanın her metrekaresinde her iki toplumun eşit hakları vardır. Nüfusa endeksleyemeyiz bunu. Üç tane Rum'un karşısında bir tane Türk olamaz. Dört Rum'un karşısında bir Türk olamaz. Hayır, uluslararası hukukta birey hakları, toplum hakları bu bağlamda eşittir. Bu açıdan Kıbrıs'ı Türk tezleri uluslararası hukuka göre uygunluğu kesinlikle ifade edebilir. Lakin özellikle Avrupa Birliği bu konuda çok farklı bir spektrum ifade ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa, Rusya'dan almış olduğu doğalgazı, özellikle Almanya'nın almış olduğu doğalgazın miktarı aşağı yukarı %64 Rusya'ya bağlı. Otomatikman Rus enerjisi, Rus güvenliği, Rusya'dan enerji politiği açısından çok ciddi bir tehdit alabilir. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerden haberdar olduğumuz için Van'a itibariyle kapatıldığında Batı Avrupa ekonomik modellemesi, enerji olan ihtiyacı açısından çok ciddi bir handikapa düşebilir. Bu handikaptan kurtulabilmek ve enerji bağımsızlığını uluslararası piyasadan arz alabilmesi için doğalgazın geleceği güzergahlar belli. Yeni güzergahlar tanzim etmeye çalışıyor. Bu güzergahların ana nirengi noktası Afrika'nın kuzeyidir. Kuzey Afrika dediğim Fas'tan Tunus'a kadar olan bütün alanı ifade eder. Ben Fas'tan Tunus'a kadar olan alanı, özellikle Libya'ya kadar olan alanı Avrupa'nın güneyi olarak alıyorum. Bu coğrafyalarda çıkan, yani Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da çıkan gazın ister istemez bir ölçüde Libya'ya, Libya üzerinden de İtalya, İtalya üzerinden İspanya ve Fransa'ya da aktarılacağı bir yeni aks oluşturuldu. Batı Akdeniz ile Orta Akdeniz'in aldığı enerjiyi. Şimdi bütüncül bir ekolle baktığınızda Akdeniz çanağından Avrupa Birliği bir enerji aksı oluşturmaya çalışıyor. Hı. Bu aksı Batı ve Orta Akdeniz'den alıyorsa Doğu Akdeniz'i buraya eklemlendirmesi lazım. Bu kendi serencamı içerisinde meşruiyet alanı doğar. İşte bu andan itibaren Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa'ya bağlamak için İSMET diye bir proje geliştirdiler. 2017 yılında GKR, Yunanistan, İsrail ve İtalya konseptinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izole ederek özellikle Levetan bölgesinde, Tamar bölgesinde İsrail'in, Zohor bölgesinde ve Nor bölgesinde Mısır'ın bunları birleştirip bahsettiğim rakamlar şu an itibariyle kanıtlanmış doğalgazın aşağı yukarı %12'sine tekabül ediyor. Ciddi bir rezervdir. Fakat Avrupa'yı bu doyurucu bir rezerv mi? Hayır. Ama çeşitlendirici ve Rusya'dan bağımsız bir enerji üretmesi açısından son derece önemlidir. GKR'nin özellikle 12. parsel olarak ifade edilen ve buna Afrodit olarak ifade edilen yaklaşık burada da 123 milyar metreküplük. Çok az bir şey aslında. Bunu da güney sahasına aktardıklarında, yani İsrail ve Mısır sahasına aktardıklarında İSMET dediğimiz projeden bu sahadan geçip özellikle Girit adasına gelecek ve Yunanistan'daki şuradaki Atika yarımadasından Yunanistan'dan İtalya'ya kadar gelecektir. Hı hı. Bu proje 2012 yılında taslak olarak hazırlanmış, hedef 2025 yılında bitirmek. Buradan çıkacak doğalgaz aşağı yukarı Akdeniz çanağının 2400 metre aşağısında. Çok ciddi bir mesafe. Bugüne kadar böyle uzun bir mesafede doğalgaz sevkiyatı olmadı. Bu kadar yüksek basınca tüplerin dayanıp dayanmayacağı tartışma konusu. Maliyet analizi son derece yüksek. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Tamar bölgesinden eğer Girit'e aşağı yukarı 5 milyar avro, Girit'ten Yunan Atikası'ndan Atina'ya bağlaması ise 1 milyar avro. Toplam 6 milyar avroluk bir proje. Bu feasible değil. Ama Avrupa Birliği açısından, enerji politik açısından son derece önemli olması açısından bu değerlendirmeye şu an itibariyle senaryolardan biri. Fakat bu uluslararası sermayelerin finanse edebilmesi açısından son derece güç oluyor. Peki bunun alternatifi diğer senaryolar var mı? Evet, tabii ki var. Bu senaryo özellikle Türkiye bu bağlamda doğalgaz ihtiyacının Rusya'dan aşağı yukarı %51'ini alıyor. Türkiye de kendi doğalgazını rezerv olarak Rusya'ya bağımlı olmak istemiyor. Çeşitlendirmek gibi bir gayesi var. Hı hı. Bu bağlamda özellikle Türkiye, Azerbaycan Hazar Denizi'nden almış olduğu doğalgazı ve ileride Türkmenistan'dan alacağı ve Hazar'dan geçip de tekrardan uluslararası piyasalara sevk edeceği bir güzergah alanı. Türkiye, Katar'a da işin içerisine dahil olduğunda Türkiye doğalgaz olmayan ama doğalgazı sevk eden sevkiyatçı transit bir ülke konumuna geçecek. Evet. Ve toplam olarak da Türkiye ciddi bir tüketici olması açısından bu bahsetmiş olduğun Levetan bölgesinde, Tamar bölgesinde ve Zohar bölgesinde doğalgazı en kısa ve en kestirme yoldan Akdeniz'in doğu çanağından Filistin, Ürdün, Suriye, oradan yumurtalık boru hattına bağladığınız takdirde yan taraftaki doğalgaz ya da rafine de kurulabilir. LNG rafineri kurulabilir sıvılaştırmak için. Oradan Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlarsanız ki zaten bahsettiğim mavi akım dolaylı yoldan özellikle batı akımı zaten bağlı olmuş durumda. Azerbaycan'daki ve TANAP gibi diğer Numbuko gibi projeler de hayata geçme potansiyeli olan projeler olduğu için bunların bütününe baktığınızda Türkiye bu bağlamda Avrupa'yı rahatlıkla besleyebilecek bir enerji aksına dönüşebilir. Bunun maliyeti ise milyarlarca dolar değil. Çok az bir parayla çok feasible, çok karlı, çok ekonomik modellemesi olan bir proje. Fakat GKR ile özellikle Yunanistan Türkiye'nin bu işe girmesini bunu Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıs sorunun çözülmesi konusunda bir alternatif üretmeye çalışıyor. Bence bu alternatifi havuç ve sopa tekniğini kullanarak Türkiye'yi, Türk tarafını ve Kıbrıs'ı Türkleri tehdit ederek yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu projenin GKR üzerinden tanzim edilmesi çok akıllıca bir iş değil. Türkiye'yi veya Kıbrıs'ı Türkleri haklarını düçar kılması asla kabul edilir bir şey değil. Ve bu konuda Mart ayı ve Şubat ayı içerisinde bu yılın çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaların başında 3. parsel olarak ifade ettiğimiz alanda ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin F parseliyle de çakışan bir alandadır. Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak bağlamından Türkiye Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerle birlikte aldıkları ortak bir kararla buraya giren ENİ şirketinin gemilerine NAVTEX ilan ederek alana girmesini engellemiştir. Fakat bu daha çok askeri cihetten bir diplomasi yöntemidir. Şimdi alana çok daha farklı bir kalemle çıkıyoruz. Evet. Bu kullandığımız kalem genel ağırlık itibariyle Deep Sea dediğimiz ve Güney Kore'den aldığımız sondaj gemisi. Çok ciddi bir yatırım yaparak bu yılın içerisinde biri sığ, biri de açık denizlerde sondaj çalışması yaparak buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk toplumunun haklarını korumak ve kollamak, devletlerin hakkını idame ettirmek ve bekasını koruyabilmek için bahsettiğim alanlarda açık sondaj çalışması yapacak ve alanda var olduğunun bu kez somut bir verisi olarak da ifade etmiş olacak. Dolayısıyla Doğu Akdeniz önümüzdeki günlerde oluşturmuş olduğu bu enerji politiğiyle Doğu Akdeniz'i belki dönüştüremeyebilir ama daha şiddetli çatışmaları önleyici bir atmosfere girebilir. Eğer bunu sağduyu, hakkaniyet prensibi, uluslararası hukuk ve akılcı prensiplerle kullanmadığımız müddetçe çorba daha su kaldırır. Tehdit algısını umarım uluslararası hukukta savaşı dönüştürmeyecek bir atmosfere girmez diye öngörüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs bizim için her zaman tarihten bu yana çok önemli ama bu farklı yönüyle, bu enerji hakları yönüyle ben açıkçası ilk kez bu kadar uzman bir ağızdan dinledim. Dinleyicilerimiz de eminiz ki bilgilenmişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Profesör Doktor Soyal Tamçelik konuğumuzdu değerli dinleyenler. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Yarın aynı saatte Türkiye saati 9.05'i gösterdiğinde burada olacağız. Hoşçakalın efendim.
Yeni Gün.